İkinci bölüm. Gözle görülmeyen krallık, tanrı ve ilahlar. İnsanlar doğaüstü ve insanüstü varlıklardan adeta büyülenirler. Bunu görmek için son yıllardaki eğlence sektörüne bakmanız yeterli. Son 10 sene içinde binlerce kitap, televizyon şovları ve filmler, melekler, uzaylılar, canavarlar, şeytanlar, hayaletler, cadılar, sihir, vampirler, kurt adamlar ve süper kahramanları konu alıyor. Hollywood'un gişe rekorları kıran çoğu yapıtı doğaüstü unsurları ele alıyor. X-Men, Avengers, Harry Potter serileri, Superman ve Twilight Saga, Fringe ve tabii ki Supernatural ve X-Files gibi televizyon şovları yeni bölümlerin çekimlerinin bitmesinden uzun bir süre geçmesine rağmen hala sadık takipçilere sahip. Ve gerçekten bu konular masallarda, kitaplarda ve sanatta hep popüler olmamış mıydı? Peki neden? Bunun tek bir yanıtı var. O da sıradan olandan kaçma ihtiyacı. Onlar bize kendi dünyamızdan daha ilgi çekici ve heyecan verici bir dünya sunuyorlar. Kozmik dengede büyütülmüş iyiye karşı kötü kavramlarında bizi heyecanlandıran bir şey var. Yüzüklerin Efendisi trilojisindeki Orta Doğu evrenindeki kahramanların Gandalf, Frodo ve beraberindekiler, karanlıkların efendisi Sauron'a karşı destansı mücadelesi, yarım yüzyılı aşkın süredir okuyucuları artık sinema seyircilerini de cezbediyor. Kötü karakter ne kadar çok başka dünyaya aitse, zafer de bir o kadar görkemli oluyor. Başka bir açıdan bakıldığında, Vaiz kitabının ifade ettiği şekliyle Tanrı, İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Vaiz 3.11. Bu yüzden de insanlar diğer dünyaların cazibesine kapılıyorlar. İnsan deneyiminin ötesinde ilahi şeylere arzu duymak insanlığın doğasında var olan bir durum. Elçi Paulus da bu arzuyu yazıya döktü. Bunun yalnızca Tanrı'nın yarattığı dünyada canlı olmaktan kaynaklandığını öğretti. Yaratılış bir yaratıcıya, dolayısıyla kendi dünyamızın ötesindeki bir krallığa tanıklık eder. Romalılar 1.18-23. Aslına bakarsanız, Paulus bu dürtünün çok güçlü olmasından ötürü istekli olarak engellenmesi gerektiğini söyledi. 18. ayet. Ancak yine de kutsal kitabın epik hikayesindeki kitaplardaki, filmlerdeki ve efsanelerdeki kendi doğaüstü masallarımızla aynı şekilde düşünüyor gibi görünmüyoruz. Bunun birçok sebebi var ve bunlar özel efektlerin yokluğunun çok ötesinde. Bazılarına göre kutsal kitap karakterleri ya çok sıradan ya da çok iyi kalpli. Kulağa dinamik veya kahramanca gelmiyorlar. Ne de olsa onlar çocukken gittiğimiz, pazar okulundan beri işittiğimiz aynı insanlar ve aynı hikayelerden ibaret. Tabii bir de kültür engeli var. Kilisenin İsa'nın doğumu gösterisinde çoğu aktörün rol aldığı gibi eski zamanlardan kalma çobanların ve cübbe giyen adamların bitmek bilmeyen bir geçit töreni gibi görünen görüntülerle kendimizi özdeşleştirmek bizim için zor oluyor. Fakat bilim kurgu ve doğaüstü fantazinin neden daha kolay ilgimizi çektiğinin ardındaki daha büyük faktörün kutsal kitabın gözle görülmeyen dünyası hakkında nasıl düşüneceğimizin bize ne şekilde öğretildiğiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yıllardır kilisede duyduklarım sadece fırsatı tepmekte kalmıyor, aynı zamanda doğaüstü olayları sıkıcı hale getiriyor. Daha da kötüsü, kilisenin öğretisi gözle görülmeyen doğaüstü dünyayı güçsüz hale getirerek onu etkisizleştiriyor. Çoğu Hristiyanın gözle görülmeyen dünya hakkında hayal ettikleri gerçeği yansıtmıyor. Meleklerin kanatları yok, kerovları saymıyoruz. Çünkü onlar yaratık bari olup hiçbir zaman melek olarak anılmadılar. Melekler daima insan formundadır. Şeytanlar boynuz ve kuyruk taşımazlar ve bize günah işlettirmek için burada değiller. Bunu kendimiz gayet iyi başarıyoruz. Ve kutsal kitabın haklı olarak şeytanın bedeni, ruhu ele geçirmesini korkunç şekillerde tarif etmesine rağmen, akıllı olan şeytan, insanlardan vudu bebeği yapmaktan daha kötü niyetli işler yapmakla meşguldür. Üstelik melekler ve şeytanlar daha az öneme sahip oyunculardır. Kilise ise önemli karakterleri ve planlarını hiçbir zaman ele alıyor gibi görünmüyor. İlahlar gerçektir. İlk bölümde kutsal kitabın sözlerine gerçekten inanıp inanmadığınızı sordum. Bunu anlık sınav gibi düşünün. Kutsal kitap, Tanrı'nın kararlarını yerine getiren ilahi varlıklardan oluşan bir görev gücüne sahip olduğunu söylüyor. Bu görev gücü Tanrı'nın topluluğu, kurulu veya mahkemesi olarak anılır. Mezmurlar 89:5-7, Daniel 7:10. Bu konudaki en açık ayetlerden birisi Mezmurlar 82:1'dir. Elimizdeki kutsal kitap tercümesi bunu güzel bir şekilde açıklıyor. Tanrı yerini aldı tanrısal kurulda. Yargısını açıklıyor ilahların ortasında. Ayete ilk defa detaylı bir şekilde baktığımda beni tedirgin etti. Fakat ayetin anlamı sade ve basit bir şekilde anlattıklarından ibarettir. Herhangi bir ayet gibi Mezmurlar 82:1 ayeti de kutsal kitabın başka sözlerinin bağlamına bakılarak anlaşılmalıdır. Burada ise kutsal kitabın ilahlar ve bu terimin nasıl tanımlanması gerektiği hakkında neler söylediği mevzu bahistir. İlahlar olarak tercüme edilen orijinal İbranice sözcük Elohim'dir. Birçoğumuz Elohim terimini uzun süredir tek bir anlamda Baba Tanrı'nın isimlerinden biri olarak düşündüğümüz için daha kapsamlı bir anlamı olduğunu algılamak bizim için zor olabilir. Ancak bu sözcük gözle görülmeyen ruhsal dünyanın herhangi bir sakinine atfediliyor. İşte bu yüzden Tanrı'nın kendisi yaratılış 1:1, cinler, yasanın tekrarı 32:17 ve öbür dünyadaki ölü insan 1. Samuel 28:13 için kullanıldığına şahit olacaksınız. Kutsal kitap için asıl adresi ruhsal dünya olan herhangi bir ruhani varlık Elohim'dir. Bu İbranice sözcük sadece Tanrı'nın sahip olduğu belirli bir takım yetenekleri ifade etmiyor. Kutsal kitap Tanrı'yı diğer tüm ilahlardan Elohim kelimesini kullanmadan başka şekillerde ayırıyor. Örneğin kutsal kitap ilahi varlıklara kutsal kitabın Tanrısına tapınmalarını buyuruyor. Mezmurlar 29:1. O onların yaratıcısı ve kralıdır. Mezmurlar 95:3, 148:1-5. Mezmurlar 89:6-7 der ki, göklerde Rabbe kim eş koşulur? Kim benzer Rabbe ilahi varlıklar arasında? 1. Krallar 8:23, Mezmurlar 97:9. Kutsallar topluluğunda Tanrı korku uyandırır. Kutsal kitap yazarları İsrail'in Tanrısına kimsenin eş tutulamayacağı ve onun Tanrıların Tanrısı olduğu konusunda son derece açık sözlüdürler. Yasanın tekrarı 10:17, Mezmurlar 136:2. Kutsallar topluluğundaki bu varlıklar gerçektir. Bu kitabın ilk bölümünde Tanrı'nın Kral Ahav'dan nasıl kurtulacağına karar vermek için göksel varlıklarla buluştuğu bir pasajdan alıntı yapmıştım. O pasajda bu göksel varlıklar ruh olarak anılıyordu. Ruh dünyasının gerçek olduğuna ve Tanrı ve Tanrı'nın yarattığı ruhsal varlıklar tarafından melekler gibi iskan edildiğine inanıyorsak, yukarıda alıntıladığım ve diğer birçok ayetlerde tanımlanan Tanrı'nın doğaüstü görev gücünün de gerçek olduğunu kabul etmek zorundayız. Aksi takdirde ruhsal gerçekliğe sözde bağlılık göstermiş oluruz. Ve kutsal kitap bu ilahi meclis üyelerini ruhlar olarak tanımladığı için ilahların sadece taş veya tahta putlar olmadığını biliyoruz. Heykeller tanrısal kurulda Tanrı için çalışmazlar. Rakip tanrılara tapınan antik dünyadaki insanların putlar yaptığı doğrudur. Ancak onlar kendi elleriyle yaptıkları putların gerçek güçlere sahip olmadığını biliyorlardı. O el yapımı putlar yalnızca ilahların onlara gelmelerini ve putun içine yerleşmesini teşvik etme ritüellerini gerçekleştiren, takipçilerine bilgelik dağıtması ve ilahlarının kurbanları alması için içinde yaşayabileceği objelerdi. Kurulun yapısı ve işi. Mezmurlar 82:1'de geçen ilahlar, daha sonra mezmurda 6. ayet, yüceler yücesinin oğulları olarak anılıyor. İlahi varlıklar, Tanrı'nın oğulları terimi, kutsal kitapta genellikle Rabbin huzurunda Eyüp 1:6, 2:1'de olduğu gibi birçok defa geçmektedir. Eyüp 38:7 bize ilahi varlıkların, Tanrı'nın yeryüzünü şekillendirmeye ve insanoğlunu yaratmaya başlamadan önce var olduklarını anlatıyor. Ve bu gerçekten ilginç. Tanrı bu ilahi varlıkları oğulları olarak çağırıyor. Sonuçta yaratımlarında katılımda bulunduğunuz için kendi evlatlarınızı oğlunuz veya kızınız olarak nasıl adlandırıyorsanız, Tanrı da onları yarattığından dolayı aile dili kullanımı kulağa mantıklı geliyor. Ancak babaları olmanın yanı sıra Tanrı aynı zamanda onların kralıdır. Antik dünyada krallar sıklıkla yakın akrabaları aracılığıyla saltanatlarını sürdürdüler. Krallık varislere bırakıldı. Hakimiyet bir aile işiydi. Tanrı kendi kurulunun hükümdarıdır ve oğulları onunla olan ilişkilerinden dolayı bir sonraki en yüksek mertebeye sahiptir. Fakat bu kitap boyunca tartışacağımız üzere bir şeyler oldu. İçlerinden bazıları sadakatsiz oldular. Tanrı'nın oğulları aynı zamanda karar mercileridir. 1. Krallar 22'den ve diğer birçok pasajdan Tanrı'nın işinin insanlık tarihiyle etkileşimde bulunmayı kapsadığını biliyoruz. Tanrı kötü Ahav'ın ölme zamanı geldiğine karar verdiğinde bunun nasıl gerçekleşeceğine karar verme yetkisini kuruluna bıraktı. Mezmurlar 82 ve 1. Krallar 22'deki tanrısal kurul toplantıları kutsal kitapta bizimle ilgili olan tek toplantılar değildir. Birkaç tanesi imparatorların kaderini belirlemiştir. Daniel 4'te Babil kralı Nebukadnezar Tanrı tarafından geçici bir delilikle cezalandırıldı. O ceza Yüce Olan'ın yargısı Daniel 4:24 ve gözcülerin kararıyla Daniel 4:17 verildi. Gözcüler Tanrı'nın kurulundaki ilahi varlıklar için kullanılan bir terimdi. Bu terim onların insanoğlunun işleri üzerinde nasıl gözcülük yaptıklarını ifade ediyordu. Onlar asla uyumazdı. Tanrısal kurul oturumlarının bu kutsal kitaba ait sahneleri bize Tanrı'nın kurul üyelerinin Tanrı'nın hükmüne katılımda bulunduklarını açıklıyor. En azından bazı durumlarda Tanrı yapılması gerekene karar veriyor ancak doğaüstü aracılarına bunu gerçekleştirecek yöntemlere karar verme özgürlüğü tanıyor. Melekler de Tanrı'nın kuruluna katılırlar. Kutsal kitabın orijinal dillerinde eski ve yeni antlaşmada melek olarak tercüme edilen terimler aslında haberci anlamına gelir. Melek sözcüğü esasında bir iş tanımlamasıdır. Melekler insanlara mesajları ulaştırır. Kitabın ilerleyen kısımlarında melekler ve görevlerinin yanı sıra Tanrı'nın kurul üyelerinin diğer görevleri hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Bu neden önemli? Şimdiye kadar bu kitapta okuduğunuz her şey hakkındaki tepkiniz çok enteresan bilgiler. Kutsal kitapta bunları daha önce hiç görmemiştim. Fakat tüm bu bilgiler günlük hayatımda ve kilisemin işleyiş şeklinde ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracak şeklinde olabilir. Bunun cevabı bu kitapta sunulan gerçeklerin tamamen Tanrı'nın kim olduğu ve onunla nasıl iyi bir ilişki kurabileceğimiz ve yeryüzündeki amacımızın ne olduğunu kavramamızla alakalı olduğudur. Bu konuyu açıklığa kavuşturmak için her bir bölümü o bölümün gerçeklerinin pratik uygulamalarını açıklayan bu sayfadaki gibi bir kısımla sonlandıracağım. Bu bölümde kutsal kitabın Tanrı'nın kozmik yönetimini nasıl tasvir ettiğini ve o tasvirlerin bize Tanrı'ya ilişkin ne tür bilgi verdiğini ve nihayetinde Tanrı'nın bizimle nasıl bir ilişki kurduğunu tartıştık. İlk olarak Tanrı'nın tanrısal aile işleri yeryüzündeki ailesiyle nasıl bir ilişki kurduğunun bir modelidir. Bu konuyu bir sonraki bölümde tartışacağız. Ama şimdi bir örnek verelim. Tanrı'nın neden bir kurula ihtiyacı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Tanrı ruhsal dünyada bile bir şey yaparken yardıma ihtiyaç duymamalı. Sonuçta o Tanrı. Ancak kutsal kitap Tanrı'nın işleri halletmeleri için daha alt seviyedeki varlıkları kullandığı konusunda nettir. Onun tanrısal bir kurula ihtiyacı yok. Fakat bir kuruldan faydalanmayı seçiyor. Ayrıca bize de ihtiyacı yok. Eğer tercihi bu olsaydı, Tanrı müjdeye ihtiyacı olan tüm insanlara yüksek sesle konuşup herkese kendisinden yardım istemek için gereken tüm teşviği sağlar ve bunun iyi olduğunu söyleyebilirdi. Zihinlerine kendi sesini koyarak insanları başkalarını sevmeleri için ikna edebilirdi. Fakat bunu yapmıyor. Bunun yerine işi gerçekleştirmek için insanları, sizi ve beni kullanıyor. İkinci olarak, Tanrı her şeyin istediği şekilde sonuçlanması için olayları önceden kararlaştırabilirdi. Ancak bunu yapmıyor. Tanrı, Kral Ahav'ın hikayesinde kendi isteğini tanrısal asistanlarının ne şekilde yerine getireceklerine karar vermelerine izin veriyor. Başka bir ifadeyle, özgür iradelerini kullanmalarına izin veriyor. Bu da bize her şeyin önceden belirlenmediğini açıklıyor. Ve bu sadece gözle görülmeyen dünyada değil, aynı zamanda bizim dünyamızda da geçerlidir. Kutsal kitapta gözle görülmeyen dünya bir yapıya sahiptir. Tanrı CEO'dur. Onun bünyesinde çalışanlar onun ailesidir. İdareyi paylaşırlar. Şirketin nasıl yönetileceğine dair katılımda bulunurlar. Şaşırtıcı bir şekilde kutsal kitap insanoğlu hakkında aynı şeyleri anlatıyor. Aden'deki ilk başlangıçtan itibaren Tanrı dünyayı kendisiyle birlikte yönetmesi için insanoğlunu yarattı. Tanrı Adem ve Havva'ya verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın diye ekledi. Yaratılış 1:28. Adem ve Havva Tanrı'nın çocuklarıydı. Tanrı'nın yeryüzündeki ailesiydi. Tanrı onlarla birlikte yaşamak istedi ve tüm dünyayı Aden gibi yapma aşamasında onların da katılımda bulunmasına izin verdi. Çoğu okuyucu için bu tanıdık bir kavramdır. O kadar açık olmayan detay ise Adem ve Havva'nın Tanrı'nın Aden'deki tek aile üyeleri olmamalarıydı. Tanrısal ailesi de oradaydı. Aden, Tanrı'nın daha önce ve şimdi yaşadığı yerdi. Ailesi de orada yaşıyordu. Cenneti Tanrı'yla ve melekleriyle, tanrısal ailesiyle yaşayacağımız bir yer olarak düşünüyoruz. Başlangıçta tasarlanmış olan yol buydu ve gerçekleşecek olan da budur. Kutsal kitabın cennetin yeni, evrensel bir Aden'e dönüşmesiyle sonlanması bir tesadüf değildir. Vahiy 21:22. Kaderimizi anlamak için Tanrı'nın iki ailesinin aynı alanda bulunduğu zamana geri dönmeliyiz. Bahçeye geri dönmeliyiz.